Ayrım 2.
Dahası, gözlerini dışarıda yağan kara çevirmeye zorlayan aynı körlük, sanki bir tül perde, bir çeşit kar sessizliği şeklinde beynine iniyor, aklı ve hafızası artık yoksulluk ve sefalet hikayelerine direniyordu. Gene de dinlediği intihar hikayelerinin hiçbirini ölümüne kadar aklından çıkaramadı. Hikayelerdeki yoksulluk, çaresizlik, anlayışsızlık değildi Kay'ı bu kadar sarsan. Kızlarını sürekli döverek ezen, sokağa çıkmasına bile izin vermeyen ana babaların anlayışsızlığı, kıskanç kocaların baskısı ve parasızlık da değildi. Kay'ı asıl korkutan ve şaşırtan şey, intiharların sıradan günlük hayatın içine, habersiz, törensiz, birdenbire girivermesiydi. Yaşlı bir çayhane sahibiyle zorla nişanlandırılmak üzere olan bir kız mesela, her akşam yaptığı gibi annesi, babası, üç kardeşi ve babaannesiyle birlikte akşam yemeğini yemiş, kirli tabakları kardeşleriyle her zamanki gibi gülüşüp ve çekişerek topladıktan sonra tatlı getirmek için gittiği mutfaktan bahçeye çıkmış, pencereden annesiyle babasının odasına girip babasının av tüfeğiyle kendini vurmuştu. Silah sesinden sonra yatak odasında mutfakta sandıkları kızlarının kanlar içinde kıvranan gövdesini bulan anne babası, onun neden intihar ettiğini hiç anlayamadıkları gibi, mutfaktan yatak odasına geçmesine de akıl erdirememişlerdi. 16 yaşındaki bir başka kız, her akşamüstü yaptığı gibi televizyonda hangi kanal izlenecek ve kumanda aletini kim tutacak diye iki kardeşiyle saç saça baş başa kavga etmiş, onları ayırmaya gelen babasından iki sert tokat yedikten sonra odasına girip koca bir şişe tarım ilacı mortalini gazoz içer gibi kafasına dikmişti. Bir başkası 15 yaşında severek evlendiği, 6 ay önce bir çocuğunu doğurduğu işsiz ve ezik kocasından yediği dayaklardan öylesine yılmıştı ki, olağan bir kavga sonrası mutfağa girip kapısını kilitlemiş, içeride ne yaptığını anladığı için kapıyı kırmaya çalışan kocasının bağırışlarına rağmen daha önceden hazırladığı kanca ve iple bir hamlede kendisini asmıştı. Bütün bu hikayelerde hayatın sıradan akışı ile ölüm arasındaki geçişin Kay'ı büyüleyen bir hızı ve umutsuzluğu vardı. Tavana takılan kancalar, kurşunlara önceden yerleştirilen silahlar, yan odadan yatak odasına getirilen ilaç şişeleri, intiharcı kızların intihar fikrini uzun zamandır içlerinde taşındıklarını kanıtlıyordu. Kızların, genç kadınların birdenbire intihar etmeye başlamaları, Kars'tan yüzlerce kilometre uzaklıktaki Batman'da ortaya çıkmıştı ilk. Bütün dünyada erkek intiharları, kadın intiharlarının 3-4 katı olmasına rağmen, Batman'da intihar eden kadınların erkeklerden 3 kat fazla olması ve intihar oranının dünya ortalamasının 4 katına çıkması, önce Ankara'da Devlet İstatistik Enstitüsü'ndeki çalışkan bir genç memurun dikkatini çekmiş, onun bir gazeteci arkadaşının Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladığı küçük haberle ise Türkiye'de kimse ilgilenmemişti. Olayı gazeteden okuyup ilgilenen Alman ve Fransız gazetelerinin Türkiye temsilcileri Batman'a gidip yaptıkları röportajları ülkelerinde yayınlayınca Türk gazeteleri de intiharları önemsemiş, yerli yabancı pek çok gazeteci şehre gelmişti. Olayla ilgilenen devlet görevlilerinin görüşüne göre bu ilgi ve yayınlar kimi kızları intihara daha çok özendirmişti. Kaan'ın konuştuğu vali muavini, Kars'taki intiharların istatistiksel olarak Batman düzeyine ulaşmadığını, intiharcı kızların aileleriyle görüşülmesine şimdilik karşı olmadığını söyledi. Ve onlarla konuşurken intihar kelimesini çok sık kullanmamasını, olayı da Cumhuriyet Gazetesi'nde abartarak vermemesini rica etti. İntiharlar konusunda uzmanlaşmış psikolog, polis, savcı ve Diyanet İşleri görevlilerinden oluşan bir heyet, Batman'dan Kars'a gelmek için hazırlıklara başlamış, Diyanet İşleri'nin bastırdığı "İnsan Allah'ın bir şaheseridir ve intihar bir küfürdür" yazan intihar karşıtı afişler şimdiden asılmış, aynı başlıklı dini broşür de dağıtılmak üzere valiliğe gelmişti. Ama vali muavini bu önlemlerin Kars'ta yeni başlayan intihar salgınını durduracağından emin değildi. Önlemlerin tam ters bir sonuç vermesinden korkuyordu. Çünkü pek çok kızın intihar kararını, intihar haberleri kadar, intihara karşı devletin, babalarının, erkeklerin, vaizlerin sürekli verdikleri derslere tepkiyle aldığını düşünüyordu. Elbette ki intiharların sebebi bu kızlarımızın aşırı mutsuzluğu, bundan bir şüphe yok demişti vali muavini Kaya. Ama mutsuzluk gerçek bir intihar nedeni olsaydı, Türkiye'deki kadınların yarısı intihar ederdi. Fırça bıyıklı, sincap suratlı vali muavini, kendilerine intihar etme telkini yapan devletin, ailelerin ve dinin erkeksi sesine kadınların öfkelendiklerini söylemiş, bu yüzden intihar karşıtı propaganda yapmak için yollanan heyetlere en azından bir de kadın konulması gerektiğini Ankara'ya yazdığını Kaya gururla açıklamıştı. İntiharın tıpkı veba gibi bulaşıcı olduğu fikri intihar etmek için Batman'dan Kars'a gelen bir kızdan sonra ortaya atılmıştı ilk. Kızın öğleden sonra Atatürk Mahallesi'nde, karla kaplı iğde ağaçlarının altında bir bahçede, onları evlerine almamışlardı, sigara içerek Kaan'ın konuştuğu dayısı, yeğenin 2 yıl önce gelin gittiği Batman'da sabahtan akşama kadar ev işi yaptığını, çocuğu olmuyor diye kayınvalidesi tarafından sürekli azarlandığını Kaan'a anlatmış ama bunların yeterli intihar nedeni olmadığını, kızın bu fikri bütün kadınların kendini öldürdüğü Batman'da kaptığını, hele burada, Kars'ta ailesinin yanındayken merhumenin çok mutlu gözüktüğünü, bu yüzden tam Batman'a döneceği sabah başucunda 2 kutu uyku hapı aldığı yazılı bir mektupla yatakta ölüsünü bulmalarının kendilerini çok şaşırttığını açıklamıştı. İntihar fikrini Batman'dan Kars'a getiren bu kadını bir ay sonra teyzesinin 16 yaşındaki kızı taklit etmişti ilk. Kaan'ın gözü yaşlı anne babaya olayı gazeteye bütün ayrıntılarıyla yazmaya söz verdiği bu intiharın nedeni, kızın bir öğretmeninin sınıfta onun bakir olmadığını söylemesiydi. Söylentinin kısa sürede bütün Kars'a yayılmasından sonra, kızın sözlüsü nişandan vazgeçmiş, güzel kızı istetmek için daha önceleri eve gelenlerin ayağı kesilmişti. Kızın anneannesi ona bu sırada, nasıl olsa sen evlenemeyeceksin demeye başlamış, bir akşam televizyondaki düğün sahnesini hep birlikte seyrederlerken, sarhoş babası ağlamaya başlayınca kız, anneannesinin kutusundan çalıp biriktirdiği uyku haplarını bir seferde yutup uyumuştu. İntiharın fikri kadar, yöntemi de bulaşıcıydı. İntihar eden kızının bakir olduğunun otopside anlaşılması üzerine babası, dedikoduyu yayan öğretmen kadar Batman'dan gelip intihar eden akraba kızını da suçlamıştı. K'dan gazetede çıkacak haberinde suçlamanın asılsız olduğunu duyurmasını ve bu yalanı çıkaran öğretmeni teşvik etmesini istedikleri için kızlarının intiharını bütün ayrıntılarıyla anlatmışlardı. Bütün bu hikayelerde K'yı tuhaf bir umutsuzluğa düşüren şey, intiharcı kızların intihar için kendilerine gerekli mahremiyet ve zamanı ancak bulabilmeleriydi. Uyku hapıyla intihar eden kızlar, gizlice ölürlerken bile odalarını bir başkalarıyla paylaşıyorlardı. Batı edebiyatı okuyarak, İstanbul'da Nişantaşı'nda yetişen K, kendi intiharını her düşünüşünde bunu yapmak için bolca zamanı, yeri, kapısında günlerce kimsenin çalmayacağı bir odası olması gerektiğini hissederdi. Bu özgürlükle ve uyku hapı ve viskiyle ağır ağır icra edeceği kendi intiharının hayallerine her dalışında, K, oradaki sınırsız yalnızlıktan öyle korkardı ki, hiçbir zaman intiharı ciddi olarak düşünemezdi bile. İntiharıyla K'da bu yalnızlık duygusunu uyandıran tek kişi bir hafta önce kendini asan türbancı kız oldu. Başlarındaki örtüyü çıkarmadıkları için önce derslere, sonra Ankara'dan gelen bir emirle okul binalarına sokulmayan eğitim enstitülü kızlardan biriydi bu. Ailesi K'nın konuştuğu aileler içinde en az yoksul olanıydı. Kederli babanın sahibi olduğu küçük bakkal dükkanının buzdolabından çıkarıp açıp uzattığı Coca-Cola'yı içerken K, kızın kendini asmadan önce intihar fikrini hem ailesine hem de arkadaşlarına açtığını öğrendi. Başörtüsü takmayı annesinden, ailesinden görmüştü belki kız ama bunu siyasal İslam'ın bir simgesi olarak benimsemeyi okuldaki yasakçı yöneticilerle direnişçi arkadaşlarından öğrenmişti. Anne ve babasının baskılarına rağmen başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için polislerce kapısından geri çevrildiği eğitim enstitüsünden devamsızlıktan atılmak üzereydi. Bazı arkadaşlarının direnişten vazgeçip başlarını açtıklarını, bazılarının başörtüsünü çıkarıp peruk taktıklarını gördükçe, babasına ve arkadaşlarına hayatta hiçbir şeyin anlamı olmadığını, yaşamak istemediğini söylemeye başlamıştı. O günlerde hem devlete bağlı Diyanet işleri, hem İslamcılar intiharın en büyük günahlardan biri olduğunu, artık Kars'ta da el ilanları ve afişlerle durmadan tekrarlayıp yaydıkları için, bu dindar kızın kendisini öldürebileceği kimsenin aklının ucundan geçmemişti. Teslima adlı kız, son gecesinde Marianne adlı diziyi sessizce seyretmiş, çay yapıp anne ve babasına ikram etmiş, kendi odasına çekilmiş, abdestini alıp namazını kılıp, uzun bir süre kendi kendine düşüncelere dalıp dua okuduktan sonra, kendisini başörtüsüyle lamba kancasına asmıştı. 3. Oyunuzu Allah'ın partisine verin. Yoksulluk ve tarih. Çocukluğunda K için yoksulluk, avukat baba, ev kadını anne, şeker kız kardeş, sadık hizmetçi, mobilyalar, radyo ve perdelerin oluşturduğu Nişantaşı'ndaki kendi orta sınıf hayatının ve evinin sınırlarının bitip dışarıdaki öteki dünyanın başladığı yerdi. Elle dokunulmaz ve tehlikeli bir karanlığı olduğu için bu öteki ülkenin K'nın çocukluk hayallerinde metafizik bir boyutu vardı. Bu boyut, hayatının geri kalan kısmında çok fazla değişmemesine rağmen, İstanbul'da aniden karar verdiği Kars yolculuğuna çıkarken neden bir çeşit çocukluğa dönüş dürtüsüyle hareket ettiğini açıklamak zor. K, Türkiye'den uzak olmasına rağmen Kars'ın son yıllarda ülkenin en yoksul, en unutulmuş bölgesi olduğunu biliyordu. 12 yıl yaşadığı Frankfurt'tan dönünce, çocukluğunu paylaştığı arkadaşlarıyla yürüdüğü bütün o İstanbul sokaklarının, dükkanların, sinemaların baştan aşağı değiştiklerini, yok olduklarını, ruhlarını kaybettiklerini görmenin kendisinde çocukluk ve saflığı başka bir yerde arama isteği uyandırdığı, bu yüzden Kars yolculuğuna, çocukluğunda bıraktığı sınırlı bir orta sınıf yoksulluğuyla karşılaşmak için çıktığı da söylenebilir. Nitekim çocukluğunda kullanıp bir daha İstanbul'a hiç görmediği Gislavet marka jimnastik ayakkabılarıyla, Vizyum marka sobalarla, Kars halkında çocukluğunda öğrendiği ilk şey olan altı üçgen parçadan oluşan yuvarlak Kars peyniri kutularıyla, çarşıdaki dükkanların vitrinlerinde karşılaşınca öylesine mutlu oluyordu ki, intihar eden kızları bile unutup Kars'ta olduğu için bir huzur duyuyordu. Öğleye doğru K, gazeteci Serdar Bey'den ayrılıp, Halkların Eşitliği Partisi'nin ve Alevi Azerilerin önde gelenleriyle görüştükten sonra, iri taneli karın altında şehirde tek başına dolaştı. Atatürk Caddesi'nden yürüyüp, köprüleri geçip, en yoksul mahallelere doğru kederle yürürken, köpek havlamaları dışında hiç bozulmayan sessizlikte, uzaktaki gözükmeyen Sarp dağlara, Selçuklular zamanından kalma kalenin ve tarihi yıkıntılardan ayrılmayacak gecekonduların üzerine, sanki sınırsız bir zamana yayılarak yağan karı, kendinden başka hiç kimse fark etmiyormuş gibi hissedince gözleri doldu. Yusuf Paşa mahallesinin salıncakları kopuk, kaydırakları kırık parkının yanı başındaki boş bir alanda, bitişikteki kömür deposunu aydınlatan yüksek lambaların ışığında futbol oynayan lise çağındaki gençleri seyretti. Çocukların karda hızı kesilen bağırışmalarını, küfürleşmelerini dinlerken, yüksek lambaların soluk sarı ışığı ve yağan karın altında dünyanın bu köşesinin her şeyden uzaklığını ve inanılmaz ıssızlığını öylesine güçle hissetti ki, içinde Allah düşüncesi belirdi. Bu ilk anda bir düşünceden çok bir resimdi ama, bir müzede aceleyle odaları gezerken düşüncesizce bakıp, sonra hatırlamaya çalıştıkça gözlerinin önünde bir türlü canlandıramayacağı bir resim gibi belirsizdi. Bir resimden çok bir an belirip kaybolan bir duyumdu ve K'nın bunu ilk yaşayışı değildi. K, İstanbul'da cumhuriyetçi laik bir ailede yetişmiş, ilkokuldaki din derslerinin dışında hiçbir İslami eğitim almamıştı. Son yıllarda ara ara içinde şimdikine benzer hayaller belirince, ne telaşa kapılıyor, ne de kıpırtının peşinden gitmek için şairce bir dürtü duyuyordu. En fazla, dünyanın seyredilecek güzel bir yer olduğu düşüncesi iyimserlikle içine doğuyordu. Isınmak ve biraz kestirmek için döndüğü otel odasında, İstanbul'dan getirdiği Kars tarihiyle ilgili kitapları, bu mutluluk duygusuyla karıştırdı. Ve gün boyunca dinledikleriyle, çocukluğunun masallarını hatırlatan bu tarih aklında birbirine karıştı. Bir zamanlar Kars'ta, K'ya uzaktan da olsa kendi çocukluk yıllarını hatırlatan konaklarda balolar veren, günler süren davetler düzenleyen zengin bir orta sınıf yaşamıştı. Bu insanlar, güçlerini Kars'ın bir zamanlar Gürcistan, Tebriz, Kafkaslar ve Tiflis yolu üzerinde olmasından, ticaretten, şehrin son yüzyılda yıkılan iki büyük imparatorluğun Osmanlı Devleti'nin ve Çarlık Rusya'sının önemli bir uç noktası olmasından ve dağlar arasındaki bu yeri korusunlar diye imparatorlukların yerleştirdiği büyük ordulardan alıyorlardı. Osmanlı zamanında çeşit çeşit milletin, mesela bin yıl önce diktikleri kiliselerin bazıları hala bütün haşmetiyle duran Ermenilerin, Moğollardan ve İran ordularından kaçan Acemlerin, Bizans ve Pontus devletlerinden kalma Rumların, Gürcülerin, Kürtlerin, her tür Çerkez kavminin yaşadığı bir yerdi burası. 1878'de 500 yıllık kalenin Rus ordularına teslim olmasından sonra Müslümanların bir kısmı sürülmüş ama şehrin zenginliği ve karmaşası sürmüştü. Rus döneminde kale yamaçlarındaki Kalealtı mahallesindeki paşa konakları, hamamlar ve Osmanlı yapıları gerilerken Kars çayının güneyindeki düzlükte çarın mimarları birbirleriyle paralel beş ana caddeyle onları hiçbir doğu şehrinde görülmeyecek bir düzenle dimdik kesen sokaklardan oluşan ve hızla zenginleşen yeni bir şehir yapmışlardı. Çar 3. Aleksandr gizli sevgilisiyle buluşup ava çıkmak için geldiği bu şehir Rusların güneye, Akdeniz'e inme ve ticaret yollarını ele geçirme tasarılarına uygun olarak büyük mali desteklerle yeniden kurulmuştu. 20 yıl önce Kars'a geldiğinde K'yı büyüleyen, Sokakları, iri parke taşları ve Türkiye Cumhuriyeti'nce dikilmiş ide ve kestane ağaçlarıyla bu hüzünlü şehir olmuştu. Milliyetçilik ve kabile savaşlarıyla ahşap yapıları tamamen yıkılıp yıkılmış olan Osmanlı şehri değil. Bitip tükenmez savaşlar, kıyımlar, toplu katliamlar ve isyanlardan, şehrin Ermeni, Rus ve hatta bir ara İngiliz ordularının eline geçmesinden, kısa bir dönem Kars'ın bağımsız bir devlet olmasından sonra, istasyon meydanına heykel dikilecek olan Kazım Karabekir yönetimindeki Türk ordusu, 1920 Ekim'inde şehre girmişti. Kars'ı 43 yıl sonra yeniden ele geçiren Türkler, şehrin çar yapısı bu yeni planını benimseyip buraya yerleşmişler, çarların şehre getirdiği kültürü de, Cumhuriyet'in batılılaşmacı heyecanına uygun düştüğü için ilk başta benimsemişler ve Rusların açtığı 5 caddeye askerden başka büyük bilmedikleri için Kars tarihindeki 5 büyük paşanın adını vermişlerdi. Halk Partili eski belediye başkanı Muzaffer Bey'in gururla ve öfkeyle anlattığı batılılaşmacı yıllardı bunlar. Halk evlerinde balolar verilir, Kaan'ın sabah üzerinden geçerken yer yer paslanıp çürüdüğünü gördüğü demir köprünün altında buz pateni yarışmaları yapılır, Kral Oedipus'un trajedisini oynamak için Ankara'dan gelen tiyatrocular, daha Yunan'la savaşın üzerinden 20 yıl geçmemesine rağmen, Kars'ın cumhuriyetçi orta sınıfı tarafından coşkuyla alkışlanır, kürk yakalı paltolar giyen eski zenginler güller, yaldızlarla süslenmiş sağlıklı Macar atlarının çektiği kızaklarla gezintilere çıkar, futbol takımına destek olmak için millet bahçesinde akasya ağaçlarının altında verilen balolarda, piyano, akordeon ve klarnetler eşliğinde en son danslar yapılır, yazları kısa kollu elbiseler giyen Kars kızları, şehrin içinde bisikletleriyle rahatlıkla gezebilir. Gençler kışları buz pateniyle liseye giderken, ceketlerinin içine cumhuriyet heyecanı taşıyan pek çok lise öğrencisi gibi papyon kravat takarlardı. Avukat Muzaffer Bey, lise yıllarında taktığı o papyon kravatı, yıllar sonra belediye başkan adayı olarak geri döndüğü Kars'ta, seçim heyecanı sırasında yeniden takmak isteyince, partili arkadaşları bu züppe şeyinin, oy kaybına neden olacağını söylemişler ama o dinlememişti. Bitip tükenmez kışların çekip gitmesiyle şehrin çökmesi, fakirleşmesi, mutsuzlaşması arasında bir ilişki vardı sanki. Eski belediye başkanı geçmiş güzel kışlar hakkında bu yorum yaptıktan ve Ankara'dan gelen ve Yunan oyunları sahneleyen yüzleri pudralı, yarı çıplak tiyatroculardan söz ettikten sonra, sözü 1940'ların sonunda aralarında kendisinin de yer aldığı gençlerce, halk evinde sahnelenen bir inkılapçı piyese getirmişti. Bu eserde kara çarşaf içerisindeki bir genç kızımızın uyanışı ve sonunda başını açıp sahnede çarşafını yakması anlatılıyordu demişti. 1940'ların sonunda piyes için gerekli bir kara çarşafı, bütün Kars'ta her yere haber saldıkları halde bulamadıkları için telefon edip Erzurum'dan getirtmişlerdi. Şimdi ise çarşaflılar, başörtülüler, türbanlılar dolduruyor Kars sokaklarını diye eklemişti Muzaffer Bey. Başlarında siyasal İslam'ın simgesi o bayrakla derslere giremedikleri için intihar ediyorlar. K, siyasal İslam'ın yükselişi ve türbancı kızlar konusuyla Kars'ta her karşılaşmasında olduğu gibi, içinde yükselen soruları sormadan sustu. Tıpkı 1940'da, Kars'ta tek bir çarşaflı kadın olmamasına rağmen, ateşli gençlerin çarşaf karşıtı bir müsamere oynamasının üzerinde durmadığı gibi. Gün boyunca şehrin sokaklarında gezerken gördüğü başörtülü, ya da çarşaflı kadınlara da dikkat etmemişti ki K. Çünkü sokaklardaki başörtülü kadınların sıklığına bakıp hemen siyasal sonuçlar çıkarabilen laik aydınların bilgi ve alışkanlıklarını bir haftada edinememişti. Üstelik çocukluğundan beri sokaklardaki başörtülü, kapalı kadınlara dikkat etmezdi hiç. K'nın çocukluğunu geçirdiği İstanbul'un batılılaşmış çevrelerinde başörtüsü takan bir kadın, ya mahalleye üzüm satmak için İstanbul'un civarından, mesela Kartal'daki bağlardan gelen biri olurdu, ya sütçünün karısı ya da aşağı sınıflardan bir başkası. Kaan'ın yerleştiği Karpalas Oteli'nin eski sahipleri konusunda ise ben daha sonra çok hikaye dinledim. Çar'ın Sibirya yerine daha hafif bir sürgüne yolladığı Batı hayranı bir üniversite profesörü, sır ticareti yapan bir Ermeni, Rumlar için yetimler evi. İlk sahibi kim olursa olsun, bu 110 yıllık bina dönemin diğer Kars yapıları gibi, duvar içlerine yerleştirilen ve dört cephesi aynı anda dört odayı ısıtabilen peç denen sobalar kurularak yapılmıştı. Ama Cumhuriyet döneminde Türkler bu Rus sobalarının hiçbirini çalıştıramadığı için evi otele çeviren ilk Türk sahibi avluya açılan giriş kapısının önüne kocaman pirinç bir soba yerleştirmiş, Daha sonra da odalara kalorifer takılmıştı. Kay yatağına uzanıp hayallere dalmışken kapısı vuruldu. Paltosuyla yattığı yerden kalkıp açtı. Bütün gününü sobanın karşısında televizyon seyrederek geçiren Katip Cavit, Kay'a anahtarını verirken unuttuğu şeyi söylüyordu. "Demin unuttum. Serhat Şehir Gazetesi sahibi Serdar Bey, acele sizi bekliyor." Birlikte lobiye indiler. K tam çıkıyordu ki bir an durakladı. İpek tezgahın yanına açılan kapıdan içeri girmişti ve K'nın hayal ettiğinden çok daha güzeldi. K kadının üniversite yıllarındaki güzelliğini hatırladı hemen. Bir telaşa kapıldı. Evet, tabii bu kadar güzeldi. İstanbullu birer batılılaşmış burjuva gibi önce el sıkıştılar ve hafif bir kararsızlıktan sonra başlarını ileri uzatıp vücutlarının alt kısımlarını birbirlerine yaklaştırmadan sarılıp öpüştüler. "Geleceğini biliyordum," dedi İpek, gövdesini biraz uzaklaştırıp Kay'ı şaşırtan bir açıklıkla. Taner telefon edip söyledi. Gözlerin içine doğrudan bakıyordu Kaan'ın. "Belediye seçimleri ve intiharcı kızlar için geldim." "Ne kadar kalacaksın?" dedi İpek. "Asya Oteli'nin yanında Yeni Hayat Pastanesi var. Babamla meşgulüm şimdi. 1.30'da orada oturup konuşalım." İstanbul'da, mesela Beyoğlu'nda, değil de Kars'ta cereyan ettiği için bütün bu sahnede bir tuhaflık olduğunu hissediyordu Kaan. Telaşını ne kadar İpek'in güzelliğinden de çıkaramadı. Sokağa çıkıp kar altında bir süre yürüdükten sonra Kaan, iyi ki bu paltoyu almışım diye düşündü. Gazeteyi yürürken duyguların aynı şaşmaz kesinliğiyle yüreği, aklının asla itiraf edemeyeceği iki şeyi daha söyledi ona. Birincisi, Kaan Frankfurt'tan İstanbul'a, annesinin cenazesine yetişebilmek kadar 12 yalnız yıldan sonra evleneceği bir Türk kızı bulmak için de gelmişti. İkincisi, K İstanbul'dan Kars'a, bu evlenilecek kızın İpek olduğuna gizli gizli inandığı için gelmişti. Bu ikinci düşünceyi sezgisi kuvvetli bir dostu ona söyleseydi, K onu hiçbir zaman affetmeyeceği gibi, bu ihtimalin doğruluğu yüzünden hayatı boyunca kendini utançla suçlardı da. K, kişisel mutluluğu için insanın hiçbir şey yapmamasının en büyük mutluluk olduğuna kendini inandırmış ahlakçılardandı. Üstelik çok az tanıdığı birisini evlenmek niyetiyle aramakla batılı seçkin okur yazarlığını bağdaştıramazdı hiç. Bunlara rağmen Serhat Şehir Gazetesi'ne geldiğinde bir huzursuzluk duymuyordu. Çünkü İpek ile ilk karşılaşmaları İstanbul'dan gelirken otobüste kendine bile fark ettirmeden hayal ettiğinden de iyi geçmişti. Serhat Şehir Gazetesi, Kaan'ın otelinden bir sokak aşağıda Faik Bey Caddesi'ndeydi. Ve yazı işleri ve matbaanın kapladığı toplam alan Kaan'ın küçük otel odasından biraz büyüktü. Üzerine Atatürk resimleri, takvimler, kartvizit ve düğün davetiyesi örnekleri, Kars'a gelmiş devlet büyükleri ve ünlü Türklerle Serdar Bey'in çektirdiği fotoğraflar ve gazetenin 40 yıl önce çıkarılmış ilk sayısının çerçeveli resminin asıldığı bir tahta bölmeyle küçük oda ikiye ayrılmıştı. Arkada 110 yıl önce Leipzig'de Boman firmasınca yapılmış, Hamburg'da çeyrek yüzyıl çalışıp ikinci meşrutiyetten sonraki neşriyat özgürlüğü döneminde 1910'da İstanbul'a satılmış, orada 45 yıl çalıştıktan sonra hurdaya ayrılacakken, 1955'te Serdar Bey'in rahmetli babasınca trenle Kars'a getirilmiş sallama pedallı, elektrikli bir tipo makine hoş bir gürültüyle çalışıyordu. Bir parmağını tükürüklediği sağ eliyle makineyi boş kağıtla besleyen Serdar Bey'in, 22 yaşındaki oğlu basılmış gazeteyi, toplama sepeti 11 yıl önce bir kardeş kavgasında kırıldığı için sol eliyle hünerle topluyor, bu arada kaş göz arasında K'ye bir selam bile verebiliyordu. Kardeşi gibi babasına değil, K'nın